Ayrım 2. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 18. Albert Caddesi'nin karşısına Lonnie'ye doğru yöneldim. Ya da en azından Lonnie'in bir zamanlar olduğu yere. Birkaç yıl önce nerede oturduğunu sorulduğunda, her zaman Springfield yolunun yukarısındaki bölgeden farkını belli etmek için, Falls yolu üzerinde olmasına rağmen gerçekte Falls olmayan, Falls'dan aşağıda diye cevaplanırdı. Lonnie Springfield'in üst tarafındadır. Gördüğünüz gibi biz yolun aşağısından Grosvenor, Falls ve Durham caddelerinin arasına kama gibi giren açıkça belirlenmiş bir bölgedendik. Bölgemizin bu kısmına Leeson Caddesi'nin kendisinden Grosvenor'a kadarki caddeleri kapsayan bir terim olan Leeson Caddesi denirdi. Lonnie, önceki ikamet statülerini ileri sürenleri uzlaştırmak için esnek sınırlara sahip olmak zorunda kalmış olabilir. Bölgenin kapsamı bu şekilde çok sık tartışma konusudur. Örneğin ben dahil diğerleri karşı olmasına rağmen Bingo Campbell bölgenin Divis, Albert ve Durham caddeleriyle sınırlanmış olduğuna yemin etmekte. 70'lerin başlarında bütün bölge İngiliz ordu sözcüsünün abartılı bir konuşma tarzıyla Lower Falls deyişini alaya alan yerel bir tavırla Lower Wack olarak tanınır oldu. Dipnot: Lower Falls, Aşağı Falls. Daha sonraları Lower Wack, IRA'nin meşhur D kampanyasının ardından dönemin cumhuriyetçi jargonuyla köpekler adıyla anılır oldu. Dipnot İngilizce The Dogs. İran'ın kararlılığının bölgeyi kısa sürede manşetleri çıkardığı bir sırada bu D vaftiz edilircesine konulan yerel bir nükte ile köpekler olarak adlandırılmıştı. Bundan beri şüphesiz Falls adı her evin içine girdi. Şamatalı televizyon haberleri, sokağa çıkınca yasağı bildiren siren sesleri ve katliamlar onun küçük caddelerini, daha önce bu caddeleri, arka girişlerini, avlu duvarlarını ve halkının misafirperverliğini tanıma ayrıcalığına sahip olmayan herkese öğretti. Şimdi yalnızca bu misafirperverlik ve halkın direnişi duruyor. St. Peter'ın önünde durduğum ve toplumdaki değişmeleri düşündüğüm bir anda küçük bir kadın yanıma yaklaştı. "Sen şimdi en iyisi kendini kolla oğul. Flats'in aşağısında İngilizler duruyor." Bir anlık dalgınlığımdan sıyrılıp bu uyarıyla gerçeklere dönerek "Teşekkürler bayan" diye yanıtladım. Geriye dönüp izlerimi takip ederek bu sefer daha dikkatli bir şekilde göreceli olarak daha güvenli ve kalabalık Falls yoluna doğru hızlandım. Küçük yürüyüşüm kafamı anılarla doldurmuştu. Aklımda Charlie Hughes, Paddy Maguire ve Squire Maguire ya da Jimmy Kigley gibi İra gönüllüleri vardı. Alma Caddesi'ni geçtim ve aşağıya doğru, bir zamanlar Gornet Caddesi'nin bulunduğu yere baktım. Mundo O'Rourke'un orada vurulduğu günü hatırlıyor musunuz? Ya da kadın savaşçı hakkında anlatılanları? Hani bütün yüzü gözyaşı seline boğulmuş ve vücudu hıçkırıklarla sarsılırken, tepesinde dolanıp duran helikopterden öcünü almak için, kendisine çok büyük geldiğinden düzgünce omuzlayamadığı emektar 303'lük tüfeğini hedefine doğrultan savaşçı. Asla onun kim olduğunu öğrenemedim. Belki de böyle biri hiç olmadı. Başka bir hikaye mi? Kesinlikle bilemezsiniz. Benim duyduklarım bir kızın orada kendi başına durduğu ve umarsız gökyüzüne ve muhtemelen daha önce bütün olanları görmüş, badanalanmış duvara doğru sürekli olarak "Sizi piçler, sizi piçler" diye mırıldanırken çevresine ateş ettiği. Biliyorsunuz Mondo'yu da gözaltına aldıktan sonra vurdular. Fakat işin diğer bir yanı da düşünüyorum bu işler böyle gider. Ve Bunny Rice ve Cam Göz Paddy gibi yerel karakterlerimizden ne haber? Tanrı bizi affetsin. Paddy ile aramız biraz açıktı. Fakat gerçeği söylemek gerekirse ondan bir parça da korkuyordum. Akşam yemeğine çağrılmamı hatırlıyorum. Monoton bir ses tonuyla uzunca çekilmiş bir name gibi, Jerry, akşam yemeği için davetlisin demişti. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Eskiden de orada bahçelerin olduğunu düşünmekle beraber, hala Bats'ın karşısında bahçeleri görmek garip geliyor. McLarno'nun dükkanının yakınından geçerken, yıllar önce buranın neye benzediğini merak etmekten kendimi alamadım. Birileri buranın neye benzediği hakkında bir kitap yazmalı dedim yine kendi kendime. Ta en başından itibaren. Kim bilir bir fırsatını bulursam ben yaparım. En iyisi bunu bir an önce yapman, yoksa kimse senin neresi hakkında konuştuğunu anlamayacak dedi içimdeki ses tekrardan bana. Yoksa bu iş de yapacağını söylediğin diğer işler gibi olacak. Bölge tamamen yok olacak ve sen hala onun için bir şeyler yapmak aldatmacasında olacaksın. Kendini asla anlamadığını düşünsen iyi olur. Oh tamam dedim. Pekala göreceğiz bakalım. İlk dönemler. This jewel that houses our hopes and our fears was knocked up from the swamp in the last 100 years. But the last shall be first, and the first shall be last. May the Lord in His mercy be kind to Belfast. Ümitlerimizi ve korkularımızı barındıran bu mücevher, bataklıktan çıkıp geldi bugüne 100 yılda. Fakat son ilk olacak ve ilk de son, merhametli Tanrımızın şefkati hep Belfast'la olsun. Maurice James Craig. İrlanda'nın bu kısmının erken dönemler tarihi büyük ölçüde kaydedilmemiş ve kaynaklar da aşırı derecede kısıtlı durumdadır. Fakat bununla beraber İsa'dan 100 yıllar öncesinde Belfast bölgesi ile Antrim ve Down kontluklarının bulunduğu alanların ilk kadın ve erkeklerce ikamete açıldığının bazı fiziksel kanıtları bulunmaktadır. İrlanda'nın birçok bölgesinde bulunan M.Ö. 3700'den 2000'li yıllara ait olan Neolitik mezarlar, Meath kontluğundaki büyüleyici Newgrange örneğinde olduğu gibi, bu ilk çağ uygarlığının yaratıcılık ve yeteneklerinin göstergesi olarak hizmet etmektedirler. Aynı zamanda Belfast sınırları içindeki, biri Dundonald'da, diğeri de Ballylesson'daki iki büyük lahit benzer izlerdendir. Bir diğeri de eski ve düzgün bir mezarın çevresinde devin yüzüğünü andıran taşlardan oluşmuş ve büyük ihtimalle resmi törenler ve ayinler için kullanılan büyük amfiteyatrodur. Devin yüzüğü tarihteki yerini M.Ö. 1800'den itibaren İrlanda'nın ilk metal kullanımıyla tanıştığı zamanlarda almış görünüyor ve kapladığı alan da bize gösteriyor ki, bölgede Neolitik ya da Erken Bronz Çağı devrinde muazzam ölçüde bir nüfus bulunmuş olmalı. Bu Bronz Çağı insanları Antrim Kontluğu tepelerinin zirvelerinde taş yığınları ile örülmüş bir dizi daha küçük mezarlar da inşa etmişlerdir ve bir örneği bugün de şehrin yakınında Squires Tepesi'nde görülebilmektedir. M.Ö. 500 civarında demir çağının ve istilacıların yeni bir dalgasının gelişiyle birlikte İrlanda'nın Kelt uygarlığı kahramanlık destanlarıyla beraber başladı. Bu Tara'nın, Cuculain'in ve Tain'in zamanıydı. MacArthur'ın kalesi Belfast'ta Cave Tepesi'nin zirvesinde bu devirde inşa edildi. Burası dağlık bir burunda inşa edilmiş, bütün çevresine hakim bir pozisyonda ve sadece bir yanından yaklaşılabilen bir kaleydi. Bugün onun bu mevzisi Belfast şehrine hakim pozisyonunu sürdürüyor ve belki bu yüzden ya da belki de tarihsel öneminden dolayı Wolfe Tone ve Henry Joy McCracken 1795 yılında İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesine ant içmek için bu mevkiyi seçtiler. Demir çağı yerleşimcileri yönetim evleri ya da dairevi şekilde istihkam edilmiş ve Belfast bölgesinde oldukça çok sayıda bulunan bahçeli ve ek binalı evler inşa ettiler. Dipnot, belediye gibi. Dört usta yayıncılıkta bu dönem boyunca inşa edilen yönetim evlerinin kaydı bulunmaktadır ve o zamanlar Rathmore Mooi Line olarak bilinen Antrim yakınında Rathmore'daki Büyük Kale'nin M.Ö. 2. yüzyıldan başlayan yazılı bir tarihi vardır. George Benn'in Belfast kentinin tarihi 1832 adlı eserinde ilk olarak değindiği ve Dal Riada'nın güney kısmında uzanan Antrim Kontluğu'nun eski bölümü olarak tanıtılan Belfast Kilise Mıntıkası bu döneme aittir. Beal Feirsten'in bir köyünün Antrim ve Down Kontlukları arasında sınır çizen Lagan Nehri üzerinde nehrin geçit verdiği bir noktada bulunduğuna inanılmaktadır. Bu köy nehirden geçiş işiyle uğraşan adamların birkaç kaba saba evinden oluşmaktaydı. Ben yine Belfast bölgesindeki bu yönetim evlerinin Dan varlığına ve etkisine delil teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Danların gerçekten de İrlanda'nın bazı bölgelerini bir dönem işgal etmelerine, birçok kez iç evlilikler yaşamalarına, 1182'de Dal Riada kralı Donald O'Loughlin'in İskandinavya'nın oğlu anlamına gelen İ Mbearla adını almasındaki gibi İrlanda dili ve geleneklerini kabul etmelerine rağmen bu olası değil. Francis Joseph Binger kaleler hakkında şunları söylemektedir. Bu geride kalanlara genel olarak Danes kaleleri dendiğini duyuyorsunuz. Şimdi bu yanlış anlamalara götürmektedir. Çünkü Danlar asla ülkemizi baştan başa sarmış olan tabyalardan inşa etmemişlerdir. Deyim bununla beraber belki de benzer meskenler inşa etmiş ve ülkeyi Hristiyanlıkla tanışmasından önce yurt edinmiş Tuatha De Danann denilen ilkel kabilenin adının bir tahrifatı olabilir. Kökenlerini hesaba katmaksızın bu kaleler ve yönetim evlerinden Belfast bölgesinde birçok sayıda bulunmaktadır ve bize bıraktıklarından anlaşıldığına göre bölge, inşa sanatında başarılı olan ve baştan başa Antrim Kontluğu ile Lagan ve Farset nehirleri etrafında küçük koloniler halinde bir araya gelen çalışkan bir soydan insanların yerleşimine fazlasıyla açılmıştır. 1177 yılında Ulster eyaleti, İngiltere monarkı tarafından burayı fethetmesinden dolayı John de Corey'e bahşedildi. Böylece John görevine bağlı bir şekilde işe girişti. Doğu Antrim kıyı boyunu korumak için kaleler zinciri dikti ve Carrickfergus'ta inşa ettiği birinde de yaşamaya başladı. Ayrıca Lagan'ın karşı yakasındaki geçiş yerine hakim olmak için de Belfast'ta küçük bir kale inşa etti. Şaşırtıcı olmayacağı üzere bütün bu inşa faaliyetleri yerli İrlandalıların hiddetini uyandırdı ve Belfast malları ellerinden alınmış İrlandalılar ve İngilizler arasında birçok meydan savaşına sahne oldu. 1315'teki Edward Bruce tarafından girişilen İskoç istilası, Anglo-Norman ve İskoçlarla yerli İrlandalılar arasında uzun savaşlara yol açtı ve Belfast Kalesi 1333 yılına kadar birçok kez el değiştirdi. Bu andan sonra yeniden dirilen İrlandalılar, bundan öncekilerin hepsini süpürüp İngilizleri de Ulster'ın doğusundaki küçük bir alana iteledi. Belfast'ta dahil bölgenin geri kalanı kesinlikle İngiliz sınırları dışındaydı ve İngiliz tacının otoritesini kabul eden Carrick Fergus'u saymazsak 200 yıl İrlandalıların elinde kalacaktı. Bu zaman zarfında Hugh Boy O'Neill Belfast sınırlarını kontrol etti ve bölgenin adı Dalriada'dan kuzey ya da aşağı Clanboy'a çevrildi. İrlanda dilinde Clan Aido Bui. Bu dönemde İrlanda'da hizmetlerde bulunan ve daha sonra da İrlanda'nın en yüksek adli işleri sorumluluğuna getirilen İngiliz Sir John Davies şöyle anlatıyor. O zamanlar Tyrone'daki Glenconcane ve Claigtra'ya sahip olan Hugh Boy O'Neill'in boyu kesinlikle Ulster'da fırsatları ele geçirdi ve Bannin üzerinden geçerek İngilizleri ilk başta şimdi Root denilen Tuscart baronluğundan ve keza Glenis'te ve o zaman da Lower Clan Hugh Boy olarak anılan Knock Fergus'a kadar ki bütün bölge ve toprak parçalarından kovdu. Ve kısaca bundan sonra Latin yazarların Altitudines Ultoniel dedikleri Great Arts'a girdiler. Daha sonra da Savage'ların dönemini görüyoruz. Yıllar boyu kahramanca direndiler ve en sonunda kaleleri ve istihkamları bulunmadığından Henry Savage'in her anlatışında belirttiği kemiklerin kalesinin taşların kalesinden daha iyi olduğu deyişi hatırlanmaya oldukça değerdir. İngilizler yığınlar halindeki İrlandalılarca yenilgiye uğratıldılar. Gelen 200 yıl içinde Belfast Kalesi yerli İrlandalıların elinde olmakla beraber zaman zaman meydana gelen klan içi savaşlar nedeniyle buranın sakinleri yer değiştirdiler ve kale biri 1503'te, diğeri 1512'de olmak üzere iki defa Kildare kontu tarafından yıkıldı. Bununla beraber 1550'lerle birlikte İngilizler yeniden ağırlıklarını koymaya başlasa da manastırları ve benzerlerini feshederek ve Belfast Kalesi 1552 yılında 6. Edward'a itaatinin karşılığı olarak Con MacNeill Og'a bahşedilmiş olsa da bu dönemde düşmanlıkları sona erdiren alışılmış bir düzenlemedir. Sadece yerlerinde saymaktaydılar. 1553 yılında Lordlar Kamarası Başkanı ve Adalet Bakanı Cusack, Northumberland Dükü'ne yazdığı bir mektupta Belfast topraklarını açgözlülükle şöyle tarif ediyor. İçinde Knock Fergus'un, Carrick Fergus, bulunduğu aşağı Clanboy ülkesi ve aynı şekilde İskoçların yerleştiği Glenis'e kadar olan bölge büyük bölümüyle kuruluk ve bataklıktır. Hugh O'Neill'in iki kalesi vardır. Beaufort denileni Arth'tan Clanboy'a kadar uzanan ırmak geçiş yeri üzerinde duran eski bir kaledir. Bir zamanlar iyice onarılmış olan, şimdi ise harap bir halde bulunan bu kale, Knock Fergus ve koruluk alan arasında iyi bir savunma yeri olabilir. Castle Rioch, Castle Reagh denilen diğeri Beilforth'tan 4 mil uzaklıktadır ve ovanın üzerinde Duffer'ın koruluklarının ortasında bulunmaktadır. Stratejik önemi bir tarafa, bölgenin kereste kaynakları gemi inşası için bu devirde bile İngiliz girişimcilerinin yolunu şaşırtmak için fazlasıyla büyük bir etkendi ve böylece 1567 yılında Belfast Kalesi bir kere daha İngilizlerin eline geçti. Bunu takip eden sene Clanboy'dan Brian MacPhailim O'Neill ile İngiliz Lordu Sir Henry Sidney arasında Belfast'taki bir toplantıda anlaşmaya varıldı. Belfast Kalesi'nin etrafındaki arazinin geliştirilmesine olan katkılarına karşılık kalenin kendisini O'Neill klanına devretmek hususunda düzenleme yaptılar. Birkaç yıl sonra 1571 yılında Kraliçe 1. Elizabeth bu durumu tamamen göz ardı ederek Belfast Kalesi'ni ve Antrim ve Down'daki diğer O'Neill topraklarını sekreteri Sir Thomas Smith ve oğlu Thomas Smith'e bağışladı. Cattle O'Byrne'nin kayıtlarında şöyle geçiyor: "Bu durum eski güzel günlerde sana ait olmayan bir şeyi oldukça basit bir sözle bağışlamanın, elden çıkarmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor." İrlandalı yerli kabile reisleri, özellikle de O'Neill'lar, bu habere öfkeyle tepki gösterdiler. Atılan kazık o kadar aşikardı ki, Kaptan Pierce, Belfast Kalesi'ni 1567 yılında kraliyet adına alan kişi, Lord'a böyle bir hareketin sonuçları hakkında endişelerini belirten bir yazı yazdı. Lord da kendi adına Smith'in bağışının İrlandalıları isyan etme noktasına getireceği konusunda uyarıda bulundu. Böylece yıl sonundan önce yerli İrlandalılar yeniden açık bir isyanla buluştular. Olanlardan yılmayan Kraliçe Elizabeth, 1573 yılında Ulster'de daha önce Smith'e bağışladıklarının bir kısmını da kapsayan Essex kontu Walter Devereux'a yeni toprak bağışlarında bulundu. İsyanın başlarında oğlu öldürülen Smith'in hakimiyet dönemi büyük oranda etkisiz ve başarısızken, Essex daha güçlü ve güvenilmez bir hasımdı. Belfast'ın temel bir liman kenti olarak gerekli her şeyle donanmış olması, kereste ve iyi bir coğrafi zemine sahip olması, aynı zamanda bir sınır üzerinde bulunması ve askeri açıdan büyük önemi dolayısıyla Essex burada bir korporatif kent kurma niyetindeydi. Essex kontu ayrıca Lagan üzerinde bir köprü, ilave kışlalar ve ahırlarla beraber bir bira imalathanesi, ambar ve değirmen inşa etmeyi planlamaktaydı. İlk baştaki hafif çarpışmaların ardından Kont ve Brian MacPhelim O'Neill bir anlaşmaya vardılar ve O'Neill gerçekten de Belfast kentinin inşasında destek önerisinde bulundu. Bu rahatlayan atmosferde Essex Kontu Belfast Kalesi'nde kalmak üzere O'Neill tarafından davet edildi. Kont daveti kabul etti ve sonra Belfast Kalesi'ni ev sahibinin ve bütün halkının kılıçtan geçirildiği bir sahneye çevirdi. Dört ustadan aktaralım. Felim Bacac, O'Neill'in oğlu, Brian ve Essex kontu arasında barış, dostluk ve iyi ilişkiler kuruldu. Ardından Adalet Lordu ve mahiyetindeki adamları için Brian tarafından hazırlanan ziyafette beraberce mutlu ve neşe dolu bir üç gün üç gece geçirdiler. Bu zamanın sonunda hoş bir şekilde içki içip cümbüş yaptıkları bir anda Brian, erkek kardeşi ve karısı Kont tarafından yakalandılar ve bütün halkı kadın, erkek, genç erkek ve kızlar Brian'ın huzurunda kılıçtan geçirildiler. Brian daha sonra karısı ve kardeşiyle beraber Dublin'e gönderildi ve orada da dört parçaya bölünerek kesildiler. Bu beklenmeyen kırım, Hugh Boy O'Neill soyu lordunun, Egan soyunun başı ve en kıdemli üyesinin, dokuz rehinelerden Niall'in ve bütün Galler'in oğlunun bu aşağılık ve hain katliamı İrlandalıların İngilizlerden nefret etmesi için yeterli bir nedendi. Essex kontu 1576 yılında Belfast'ı geliştirme planları tamamlanamadan öldü ve Elizabeth'in fetihlerinde daha ileri gitmemesiyle bölgeye göreceli bir barış hakim oldu. Bununla beraber 1595 yılında İngilizlerin yeniden bölgesine aşama aşama el uzatmaya başlamasıyla Tyrone kontu Hugh O'Neill isyanı başlattı. İlk dönemlerde başarılıydı fakat 1599 ile beraber Sir Arthur Chichester ve Lord Mountjoy'un gelişiyle gidişat değişmeye başladı. Birçok kişi tarafından Belfast'ın gerçek kurucusu olarak görülen Chichester, İrlanda'yı ilk kez kraliçenin vergi toplayıcılarından birinin yolda soyulmasındaki ilgisinden dolayı Devonshire'dan kaçmak zorunda kalması üzerine gelmişti. Fransa hizmetinde paralı asker olarak yazıldığı Fransa'ya kaçmadan önce kısa bir süre İrlanda'da saklandı. Oradaki faaliyetleri ve yüksek yerlerdeki arkadaşlarının çabaları, Kraliçe Elizabeth'e onun gibi birinin Ulster'daki İrlanda ayaklanmasını çözmek için fena halde gerekli olduğunu hatırlattı. Kraliçe, onun geçmişteki akılsızlığını affeden, gelecekteki suçlarından da koruyan bir karar aldıktan sonra Chichester'ı İrlanda'ya gönderdi. Burada o ve Mountjoy, açlık ve terörün her çeşidini kullanarak Elizabeth'in, yerli İrlandalıların insafsızca ve malum yöntemlerle kökünün kazınması politikasını uyguladı. Dungannon'ın 4 mili içinde, körfez boyunca her şeyi yaktım ve her ne yaş, cinsiyet ve özelliğine acımadan 100 kişiyi öldürdüm. Bunların dışında birçokları da yanarak öldü. Erkek, kadın, çocuk, at, hayvan ve başkaca ne bulursak öldürdük. H. A. McCartan şöyle yazıyor. Antrim ve Down alevler içinde harap bir yerdir. Yol kenarlarına yaşamlarını sürdürmek için çimenleri yemekten dudakları hala yeşil yeşil duran ölü bedenler saçılmış, koruluktaki ateşin etrafında kadınlar kılıçtan geçirilen çocukların ölülerini yakıyorlar. Çırılçıplak soyularak ormana bırakılan O'Doherty'nin kız kardeşi doğum sırasında ölmüş. Armaklı O'Hanlon sürgüne gönderilmiş. McMahon kendi evlerinin kapısına asılmış, ağaçların ve dalgalanan mısır tarlalarının Ulster'ı kayıp ve inleyen ıssız bir çöl gibidir artık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.